Ayrım 20.
Moskova yakınlarındaki bir cam fabrikasında çalışan gençlerle konuşurken yetkililerin bu tutumuyla dalga geçme eğiliminde olduklarını gördüm. Ama bir yandan kızlara nasıl yaklaşacaklarını bilmiyor, kendi kendini doyurma konusunda ciddi bir suçluluk duygusundan kurtulamıyorlardı. Kısacası ergenlik çağına özgü çatışkılar içerisindeydiler. Cinsel yaşam konusundaki gericilik, Lenin'in kötü anlaşılan bazı demeçlerini çok zararlı biçimde kullandı. Lenin, cinsel sorunlarla ilgili kesin düşünceler öne sürmekten titizlikle kaçınmaktaydı. Devrimin bu alandaki görevini çok iyi anlıyor ve şöyle dile getiriyordu. Ortaklaşmacılık insanlara çilecilik değil, dop dolu bir sevişsel yaşam aracılığıyla yaşama sevinci ve canlılık getirmelidir. Ama sorumlu çevrelerin cinsel konudaki gerici tutumlarıyla gerçekten halka ulaştırılan görüş, Lenin'in Alman toplumcusu Clara Zetkin'le gençliğin karışık cinsel yaşamını tartıştığı mektubun şu bölümü oldu. Gençliğin cinsel yaşamla ilgili sorunlar karşısındaki tutumu hiç kuşkusuz temele değindir ve bir kurama bağlıdır. Tutumlarını devrimci ya da ortaklaşmacı diye niteleyen ve öyle olduğuna içtenlikle inananlar epey kalabalıktır. Ben yaşlı yoldaşlarıysa işin bu yanını hiç göremiyorum. Çileci değilim ama gençliğin ayrıca bir sürü yetişkine şu sözüm ona yeni cinsel yaşamının beylik kent soylu genel evden başka bir şey olmadığını sanıyorum. Bunun biz ortaklaşmacıların kabul ettiği anlamda sevme özgürlüğüyle ilişkisi yoktur. Ortaklaşmacı toplumda sevgi içgüdüsünü doyurmanın bir bardak su içmek kadar kolay ve sıradan bir iş olduğunu ileri süren ünlü savı biliyorsundur herhalde. Bu bir bardak su kavramı gençliğimizin büyük bir kesiminin aklını başından aldı. Pek çok genç kızla oğlanın başını yedi. Bu kuramın savunucuları onun Marksçı öğretiye girdiğini ileri sürüyorlar. Hayır dostum, toplumun düşünsel üst yapısındaki görüngü ve değişimleri dosdoğru iktisadi altyapıdan geliyormuş gibi gösteren Marksçılığa karnımız tok bizim. O kadar basit iş değil bu. Söz konusu düşünsel değişimleri genel düşünsel bağlamlarından kontekste ayırıp toplumun iktisadi temeline indirgemeye çalışmak Marksçılık değil, akılcılık olur. Arzuların doyurulması gerekir elbet. Ama doğal yasalara uygun yaşayan birey, doğal durum ve koşullarda bir bardak su içmek için yalağa yatar mı? Yalnız pis su içer mi? Her şeyden önemlisi toplumsal bakış açısıdır. Su içmek kişisel bir iştir. Sevgi sevişecek iki kişiyi gerektirir. Bir üçüncünün doğmasına yol açabilir. Buysa işin içine toplumsal çıkarı, toplum karşısında yükleneceğimiz görevi sokar. Lenin'in burada söylemek istediğini anlamaya çalışalım. Her şeyden önce iktisadiciliği, zihinsel yaşamla ilgili her şeyi hop diye iktisadi temelden çıkaran kuramı elinin tersiyle itiyordu Lenin. Gençliğin cinsel yaşamlarına sevgiye dayanan ilişkileri sokmaya yanaşmayışlarının eski tutucu görüş açısının tersine çevrilmesinden başka bir şey olmadığını kabul ediyordu. Bir bardak su kuramının eski çilecilik kuramının tam tersi olduğunu da Lenin bu cinsel yaşamın cinsel tutum bilime göre düzenlenmiş cinsel yaşama uymadığını, çünkü topluma aykırı düştüğünü ve doyum getirmediğini de biliyordu. Peki nedir eksik olan Lenin'in sözünde? Her şeyden önce gençliğin cinsel yaşamında eski düzenin yerine konacak düzenin ne olması gerektiği konusunda edinilmiş olumlu bir kavram. Üç olasılık vardır. Cinsel perhiz, kendi kendini doyurma ya da doyurucu cinsel ilişkiler. Ortaklaşmacılık, komünizm bunlardan birine açıkça salık vermek zorundaydı. Lenin bu konuda araştırıcı bir tutum takınmadı. Sevgisiz cinsel ilişkiyi kınayıp mutlu cinsel yaşama gözünü dikmekle yetindi. Buysa cinsel perhizle kendi kendini doyurmayı konu dışı bırakıyordu. Lenin'in cinsel perhize salık vermediği açıktır. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi Clara Zetkin'e yazdığı mektubun bir bardak su kuramı ile ilgili bölümü yıkıcı görüşlerini doğrulamak, gençlerin cinsel yaşamına açtıkları savaşı desteklemek üzere pısırık ve ahlakçı kişiler tarafından pek çok yerde anıldı. Bu pısırık ve ahlakçı kişilerin öne sürecek olumlu bir şeyleri yoktu ve gençliğin giriştiği büyük kavgayı anlayacak, onlara yardım etmeye çalışacak yerde gençlerle alay ediyorlardı. Ünlü ortaklaşmacılardan Simidovich işte bu anlayışta Pravda'da şunları yazdı. 1. Ortaklaşmacı gençlik örgütünün her üyesinin, işçi üniversitesindeki her öğrencinin ve buna benzer her çaylağın cinsel gereksinimlerini karşılamaya hakkı var. Gizli nedenlerden ötürü bu yazılı olmayan bir yasa yerine geçiyor. cinsel ilişkiden kaçınmak küçükken soyluluk sayılıyor. 2. Gençlik örgütü üyesi, üniversiteli ya da başka bir yüksekokul öğrencisi genç kız, kendisinden hoşlanan her erkeğin gönlünü yapmalıdır. Yoksa küçük kent soyludur, emekçi üniversite öğrencisi adına layık olamaz. Afrika kıtasına özgü bu tutkuların bizim kuzeyli ülkemizde nasıl geliştiğine aklımız ermiyor doğrusu. 3. Bu garip oyunun 3. perdesi de şöyle. Gebe kalmış kızın solgun çekik yüzü, çocuk aldırma izni kurulunun bekleme odasında bu komsomol romanı sonuçlarından sayısız örnekle karşılaşabilirsiniz. Bu tutumlar kuzeylinin, cinsel açıdan ara bireyin, Simidovic'in ilkel insan karşısındaki gururunu dile getirmektedir. Bu kuzeylinin aklına, sözünü ettiği gebe kalmalarla çocuk aldırmaların gençliğe gebeliği önleme çarelerinin öğretilmesiyle, sağlıklı bir cinsel yaşam koşullarının hazırlanmasıyla önlenebileceği gelmemiş besbelli. Ve bütün bunlar Sovyet kafa eğitiminin çıkarınaydı aslında. Ama anlattıklarımız hiçbir işe yaramadı. Simidovic'in saptadığı olgular Almanya'da duvarlara yapıştırılan duyurularda ortaklaşmacılığın cinsel kuramını yansıtan belirtiler diye sunuldu. Ve gençliğin cinsel gerçekliğiyle yüz yüze gelme yürekliliğinin gösterilmediği durumlarda olduğu üzere, gençlikle kıyasıya çatışılan bir dönemden sonra Rusya'da beylik istence belirdi, cinsel perhiz. Söylemesi kolay, uygulanması olanaksız, yıkıcı bir sal söz. Fanina Hall de şunları anlatıyor. Görüşleri sorulan eski kuşaktan bilginler, cinsel sağlık uzmanları, parti yöneticileri Lenin'in tutumunu benimsediler. Halk Sağlığı Komiseri Semaşko, üniversite gençliğine yazdığı bir mektupta bunu şöyle özetliyordu. Arkadaşlar, okumak üzere üniversiteye ve teknik okullara geldiniz. Yaşamınızın başlıca ereği budur. Bütün iç tepi ve edimleriniz bu temel ereğe bağlı bulunduğundan, başlıca amacınız olan okuyup öğrenmek ve devletin yeniden kurulmasına yardım etmekle aranıza girecekleri için bir sürü zevkten vazgeçmeniz, yaşamınızın her şeyini bu ereğe göre ayarlamanız gerekir. Devlet hem sizin bakımınızı hem de çocuklarınızın eğitimini üzerine alamayacak kadar yoksuldur. Onun için sizlere öğüdümüz cinsel perhizdir. Ve cinsel perhizin genellikle her yerde doğurduğu sonuç SSCB'de de ortaya çıktı. Cinsel suçlar. Lenin'in bu konudaki sözlerine aldatıcı bir biçimde başvurulmasına karşı çıkmamız gerekir. Lenin hiçbir zaman gençlerin cinsel perhizde yaşamasını istememiştir. Lenin, doyurucu bir cinsel yaşamın sağlayacağı yaşama sevinci ve canlılıktan söz ederken, hiç kuşkusuz, güçsüz bilgilerle kurumuş kalmış cinsel sağlık uzmanlarının çileciliğini düşünmüyordu. O dönemdeki sorumlu Sovyet yetkililerini bu güçlüklerin nasıl yenilebileceğini bilemedikleri için kınayamayız. Ama bu güçlüklerden kaçtıkları, en kolay yolu seçtikleri, kendi kendilerine hiç soru sormadıkları, gerçek yaşamda yaratmaya girişmeksizin yaşama devriminden söz ettikleri için kınayabiliriz onları. Ortaya çıkan karışıklığı siyasal gericiler gibi bir ahlaki karışıklık saydıkları, bu durumu yeni cinsel yaşam biçimlerine geçiş dönemine özgü bir karışıklık olarak anlamadıkları için ve son olarak da, ki bu hiç de azımsanamayacak noktadır, devrimci cinsel siyaset uğrunda Almanya'da başlayan hareketin cinsel devrim sorununun anlaşılmasındaki katkısını ellerinin tersiyle ittikleri için kınayabiliriz. Sonunda cinsel devrimin boğazlanmasına yol açacak kadar büyüyen bu güçlükler neydi? Her şeyden önce bir cinsel devrimin görünüşü iktisadi devriminkinden başkadır. O, bir takım tasarı ve yasalarla değil, altta yatan bütün değişik coşku karmaşıklığıyla birlikte bireylerin günlük yaşamındaki ayrıntılarda gerçekleşir. Bu karmaşıklık ve çeşitlilik, cinsel karışıklığın ayrıntıda kalan bir iyileştirmeyle giderilmesini önlemeye yeter. O zaman hemencecik şu sonuca varılır. Özel yaşam sınıf kavgasını köstekler. Dolayısıyla özel yaşam diye bir şey olmamalıdır. Cinsel karışıklık her bireyin özel durumunu çözmeye kalkışarak giderilmez elbet. Bu sorunların topluca ele alınmaları gerekir. Ama özel güçlükler arasında milyonlarca kişide ortaklaşa bulunanlar vardır. Bunlardan biri, örneğin aşağı yukarı sağlıklı her gencin kafasını kurcalayan şu sorundur. Nasıl edip de cinsel arkadaşıyla yalnız kalmalı? Şuna kuşku yok ki bu sorunu çözmek, yani cinsel birleşmenin rahatsız edilmeden gerçekleşmesini sağlayacak koşulları yaratmak, cinsel karışıklığın büyük bir bölümünü hemen ortadan kaldırırdı. Çünkü eğer bir kentte arkadaşlarıyla sevişmek üzere nereye gideceklerini bilemeyen binlerce genç varsa, bu gençler karanlık köşelerde sevişecek, bundan ötürü birbirlerinden utanacak, bir takım tehlikelere atılacak, tam bir doyuma eremeyip sinirlenecek, işi aşırılığa vardıracaklardır. Sözün kısası, cinsel karışıklığı işte bu gençler yaratacaktır. Bu dediğimiz nedenle açık bir gerçek olursa olsun, ister siyasal, ister siyaset dışı, gençliğe rahatsız edilmeden sevişebilecekleri yerler sağlama gerekliliğini kabul eden tek bir örgüt yoktur yeryüzünde. 3. Cinsel devrimin boğazlanmasının somut nedenleri. Şimdiye dek sıraladığımız güçlüklerin kaynağı sorumlu yöneticilerin bilgisizlik ve ön yargılarıydı. Ama nesnel süreçte de bu sonucun doğurmasına yardım eden güçlükler bulunmasıydı. Devrimci atılım bazı gerici kamu görevlileriyle üniversite öğretmenlerinden gelen engellemeleri aşacak kadar güçlüydü. Bundan ötürü önce cinsel devrimin ardından da kafa eğitimi devriminin yönetici çevrelerin cinsel bilgisizlik ve sıkıntısından dolayı başarısızlığa uğradığını söylemek yanlış olur. Sovyet Rusya'da girişilen cinsel devrim gibi geniş kapsamlı bir devrimci hareketin bastırılması ancak kesin nesnel engellerin sonucu olabilir. Bu engelleri kısaca şöyle özetleyebiliriz. 1. Özellikle eski Rusya'nın kültürel geriliği iç savaş ve açlıktan ötürü son derece güçleşen, ülkenin yeniden kurulması gibi büyük emek isteyen bir görev. 2. Cinsel devrim kuramının bulunmayışı. Sovyet cinsel devriminin bu alandaki ilk deneme olduğunu anımsamak gerekir. 3. Genel olarak bireylerin cinselliğe karşıt ruhsal yapıları, yani cinsel içgüdüyü binlerce yıl ezen somut ataerkil aile. 4. Yaşamın cinsel etkinlik gibi son derece çok yanlı ve patlayıcı bir kesiminin kılgısal karmaşıklığı. 3 yıllık 1. Dünya Savaşı'nın ardından patlak veren 1918-1920 iç savaşının eski yaşama biçimlerinin bozuluşunu çok tehlikeli hale getirdiğine kuşku yoktur. Binlerce aile kimi zaman koskoca köyler beslenebilmek için başka yerlere göç etmek zorunda kaldı. Çoğu kez yolda analar çocuklarını, kocalar karılarını bırakıp gitti. Kadınların pek çoğu hem kendilerini hem çocuklarını besleyebilmek için bedenlerini satmak zorunda kaldı. Bu koşullarda gençlerin cinsel özgürlüğe kavuşmak için yaptıkları baskı, daha olağan koşullar içerisinde ulaşabilecekleri sonuçlardan apayrı şeyler ortaya çıkardı ister istemez. Sorunu açıklığa ve yepyeni bir yöne kavuşturmak üzere büyük çaba harcayacak yerde cinsel yaşam köreltildi. Hiç kimsenin eski düzenin yerine konacak yeni düzen hakkında belli bir düşüncesi yoktu. İşin özünde cinsel yaşamın köreltilmesi, genellikle az çok üstü örtülü duran, zaman zaman aşırı patlamalar biçiminde dışa vuran ataerkil insan yapısını gözler önüne sermekten başka bir şey değildi. Tıpkı iç savaş ya da açlık gibi bu uyduruk cinsel karanlık da yalnız toplumsal devrime yüklenemezdi. Devrim iç savaş istememişti. O yalnız çarcılarla anamalcıları devirmiş, bunlar siyasal gücü yeniden ellerine geçirmeye yeltendikleri zaman kendini savunmak zorunda kalmıştı. Cinsel karışıklık belli ölçüde de devrime, özgürlüğe ayak uydurmayan eski yapıları ortadan kaldırma sorununu çözebilmesi için gerekli fırsat ve dinginliği vermeyen gerici ortamdan geliyordu. Sovyet yöneticilerinin cinsel karışıklık konusundaki düşüncelerine şöyle bir göz atarsak, cinsel özgürlük korkusunun gözlerini kör ettiğini, gerçek güçlükleri görmelerini engellediğini, onları yanlış yargılara sürüklediğini anlarız. Cinsel devrimin hem yapımcıları hem de kurbanları sorumluluk duygusunu yitirmekle suçlandılar. Oysa çürümüş bir ahlak anlayışının binlerce yıl cinsel sorumluluğun gelişmesini önlediğini unutmamak gerekirdi. Bu sorumluluk ancak tam anlamıyla gelişmiş bir cinsel yapıyla gerçekleşebilir. Özellikle gençlik cinsel ilişkilerini gittikçe daha az sınırlamakla suçlandı. Gerçekten sağlıklı, güvenlikli ve doyurucu cinsel ilişkinin o güne dek hiçbir yerde kurulamadığı unutuluyordu. Olmayan şeyin ucunun kaçırılması düşünülemezdi. Aslında gevşeyen aile içi ilişkilerde iktisadi köleliğin baskısıyla gençlerin bilincindeki cinselliğe düşman baskıydı. Bunların gevşemesiyle yıkılan şey sağlıklı cinsel ilişkiler değil, amaçladığı sonucun tersini yarata gelmiş olan buyurgan ahlak anlayışıydı. Dolayısıyla ahlak elden gidiyor diye gözyaşı dökmeye gerek yoktu. Hiç kimse yaşanan durumu açıklamayı başaramıyordu. Onun için rastlantısal cinsel ilişkiler iktisadi baskıyla açıklanıyordu. Yanlıştı bu. Çünkü fahişeliğin dışında iktisadi yoksulluk hiçbir zaman insanları tek başına anlık cinsel ilişkilere sürüklemez. İç savaştan arta kalan durum ve iktisadi güçlüklerle ancak günü geçmiş kavramlarla düşünenlere bir cinsel karışıklık gibi gözüken sağlıklı yeni yaşama biçimleri birbirlerinden ayırt edilemiyordu. 17 yaşında bir delikanlı ile 16 yaşında bir kız arasındaki cinsel ilişki cinsel karışıklığın sonucu da olabilir. Gerçekten sağlıklı da. Cinsel ilişki bunu kolaylaştırmayan bir bağlam içerisinde kurulduğu, ahlaki kaygı ve saplantılarla yüklü hastalıklı bir iç yapıyı yanında getirdiği zaman cinsel tutum bilime aykırı, karanlık ve karışık, dolayısıyla doyuruculuktan uzaktır. Sözün kısası çağımıza özgü karışıklık içinde kurulduğu zaman karışıktır. Kendisine olumlu gözle bakan bir dış durum içerisinde gerçekleştiği, sevisel mutluluğa uygun, bu mutluluğun tam anlamıyla bilincine varmış, suçluluk duygusunun sıkıntısından kurtulmuş, yetkililerden de dilendiği gibi yetiştirilemeyecek, istenmeyen çocuklardan da korkmayan bir ruhsal yapıya dayandığı zamansa durum bambaşkadır. Bir kadına zorla saldıran ya da gönlünü kazanmak üzere ona içki veren, bir bakıma onunla arzularını doyuran cinsel yönden aç iki delikanlının yaptığı çok açık seçiktir. Bir cinsel yaşantıyı tam anlamıyla gerçekleştirebilecek yetenekte bağımsız iki kişinin bir kere de kalacağını bilseler bile mutlu bir gece geçirmeleri ise apayrı şeydir. Sorumsuz bir erkeğin yüzeysel bir ilişki uğrunda karısını ve çocuklarını yüzüstü bırakması, cinsel yönden sağlıklı bir erkeğin başka bir kadınla gizli ve mutlu bir evliliği çekilir kılmasıyla bir tutulamaz. Bu örnekler aşağıdaki noktaları aydınlatmaya yeter. 1. Buyurgan cinsel düzenin sapıklaştırdığı insanlara karışıklık gibi gözüken şey ille de karışıklık değildir. Bu, tam tersine, ruhsal varlığın dayanılması olanaksız yaşama koşullarına baş kaldırması olabilir. 2. Gerçek karışıklığın belli bir bölümü gençliğin ahlaksızlığından değil, doğal cinsel gereksinimlerle bunların doyurulmasını her yoldan önlemeye çalışan çevre arasındaki çatışkıdan doğmaktadır. 3. Özünde karışık, dış görünüşüyle düzenli bir yaşama biçiminden, özünde düzenli, aklı evvellere karışık gelecek bir yaşama biçimine geçiş ancak büyük bir karışıklık döneminden sonra gerçekleşebilir. Şurası unutulmamalıdır ki, çağımızın insanları bütün güçleriyle özledikleri ama iç yapılarıyla çelişen özgür yaşama biçiminden ölesiye korkarlar. İnsanların büyük çoğunluğunun başlıca niteliği olan cinsel yazgısına boyun eğme, kişilerde gevşeklik, yaşam boşluğu, sağlıklı girişim ve etkinlik tutukluluğu ya da tam tersine kaba ve eziyetçi aşırılıklar yaratır elbet. Ama bunun yanında yaşama belli bir dinginlik de getirir. Bu yaşayış ölüme hazırlık gibidir. İnsanlar gözlerini ölüme dikerek yaşarlar. Yapıları gerçekten canlı bir yaşamın belirsizlik ve güçsüzlükleriyle savaşamadığı zaman bu ölü gibi yaşama biçimini yeğlerler. Bu konuda salt bellekleri tazelemek üzere ortak yaşam ne denli dayanılmaz olursa olsun, eldekini yitirince yeni bir cinsel eş bulamama korkusunu ya da cinsel eşin başka birine sarıldığını düşünmeye dayanamamaktan kıyılan binlerce canı anmak yetişir. Bu olgular gerçek yaşamda, örneğin Laval'ın siyasal yolculuklarından çok daha etkilidir. Çünkü halklar yaşamlarının en can alıcı noktasına dokunan bu kişisel sorunlarla ömür boyu bilinçsiz ve yararsız bir biçimde boğuşurken hükümetler dilediklerini yapabilirler. 100.000 kişilik bir kentte çocuklarını yetiştirmekte güçlük çeken, kocalarını kendilerine bağlı tutmaya, cinsel doyuma ermeye uğraşan bütün kadınlara Laval'ın uluslararası yolculukları konusunda ne düşündüklerini sorduğumuzu varsayalım. Verdikleri karşılıklar, milyonlarca kadın, erkek ve gencin siyasetçilerin kendilerini nasıl kullandıklarını fark etmeyecek kadar kendi kişisel sorunlarıyla uğraştığını gösterecektir. Dipnot: Pierre Laval, 1883-1945. Siyasete toplumcu olarak başlamış, çeşitli tarihlerde, çeşitli hükümetlerde görev almış, Mussolini ve Hitler'le yakın ilişkiler kurmuş, anlaşmalar yapmış, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurda ihanetten ölüm cezasına çarptırılmış, kendini zehirlemek isterken hücresinde kurşuna dizilmiş. Fransız siyaset adamı. 11. Bölüm. doğum denetiminin eşcinselliğin özgür kılınması ve sonradan bu gidişe dur denmesi. Doğumların denetlenmesi konusunda ta başından görüşlerin dikkat çekecek kadar açık olduğunu görüyoruz. Bu alandaki başlıca düşünceler şunlardı. Toplum çocukların yükünü üstüne alamadığı ya da almak istemediği sürece analardan arzulamadıkları ya da iktisadi yoksulluklarını artıracak çocuklara gebe kalmalarını bekleyemez. Bu nedenle hiçbir ayrı tutulmaksızın bütün kadınlar gebeliklerinin ilk 3 ayında çocuk aldırma hakkına kavuştular. Çocuk aldırma halka açık doğum evlerinde yapılacak, gizli çocuk aldırmalar cezalandırılacaktı. Böylece çocuk aldırmanın gizlilikten kurtulacağı, şarlatanların elinden alınacağı umuluyordu. Kentlerde bu alanda büyük bir başarıya ulaşıldı. Köylerde ise kadınlar eski alışkanlıklarını bırakmaya daha az yatkındılar. Bu da gösteriyordu ki çocuk aldırma yalnızca yasal bir sorun değildir. Kadınların cinsel sıkıntılarıyla ilgilidir. Cinsel yaşamın binlerce yıl gizlilik ve utanç gibi gülünç kavramlarla donanması, işçi ya da köylü bir kadının doğum evi yerine uyduruk hekimlere gitmesine yol açmıştır. Çocuk aldırmayı sürekli bir toplumsal kurum haline getirmek için en küçük heves beslenmedi. Sovyetler çocuk aldırmayı yasallaştırmanın düzmece hekimlerle savaşmanın yollarından yalnız biri olduğunu çok iyi biliyorlardı. Asıl amaç gebeliği önleyici ilaç ve araçların herkese öğretilmesiyle çocuk aldırmanın önlenmesiydi. Evlenmeden gebe kalan kızın alnına vurulan damga kısa zamanda kalktı. Kadının üretim sürecine gittikçe artan oranda katılması ona gebeliği kolaylaştırmakla kalmayıp daha da çekici hale getiren bir maddi bağımsızlıkla güvenlik kazandırdı. Kadınlar gebeliğin son 2 ayıyla doğumdan sonra 2 ay ücret almaya devam ederek işi bırakıyorlardı. Fabrikalarda çiftliklerin yanına yöresine analar çalıştığı sırada çocuklara bakmak üzere özel bebek koğuşlarıyla çocuk bahçeleri yapıldı. Bu yuvaları görmüş olan kişinin toplumsal sağlık yönünden getirdikleri ilerlemeye kuşkusu kalmıyordu. Kadınlara gebeliğin ilk aylarında ağır işler verilmiyordu. Çocuklarıyla uğraştıkları saatlerin ücretini alıyorlardı. Devlet bütçesinden analığa ve çocukluğa ayrılan para her yıl bir bakıma düzenli olarak artıyordu. Bu durumda korkakların ve ahlakçıların çekindiği doğum oranının düşmesi diye bir şeyin olmayışına şaşmamak gerekir elbet. Tam tersine doğumlar gözle görülür derecede arttı. Hükümet bu uçsuz bucaksız ülkenin en ırak köşelerine ulaşabilmek için elinden geleni yaptı. Bu amaçla doğumu önleme örgütü için özel olarak hazırlanmış trenler ülkenin öbür ucundaki illere hareket etti. Gizli çocuk aldırmanın en aza indirilmesi için aşağı yukarı 10-12 yıl korkunç çaba harcanması, kitlelerin kafasındaki cinsel utanıp sıkılmanın önemini gösterir. Söz konusu sıkılma, bu konuda yararlı önlemlerin alınması için uzun ve çetin bir süreci zorunlu kılmaktadır. Her zamanki gibi cinsel sağlık önlemlerini yürürlüğe koyma girişiminin karşısına geleneksel sağlık uzmanlarının gerici tutumu dikildi. Her zamanki gibi halk kitlelerinin bu dirimsel konuları çok daha dolaysız bir biçimde içgüdüyle anlamasına karşılık sağlık uzmanının 40 tane ayağı bulunduğunu öğrendiği an kıpırdayamaz hale gelen 40 ayak gibi işin yararlı ve zararlı yönlerini sıralayayım derken hareket yeteneğini yitirdiği ortaya çıktı. Çocuk aldırma sorununun hangi evresinde ve hangi yollardan gericiliğin gelip işe burnunu soktuğunu ve işi kösteklediğini bulmaya çalışalım.